Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 36. bölümüne hoş geldiniz. Siz bu Merdiven Altı Terapi'ye hoş gelirken ben de kendi terapimden gidiyorum. Sıkı takipçilerin çok iyi bildiği üzere ben kendi terapimin finalindeyim artık. Hem de öyle sezon finali falan değil, tamamen bitiyor. Şu andan itibaren sadece iki kere daha gideceğim o odaya. Yani iki kere daha 50 dakika konuşacağım ve sonra belki de terapistimi bir daha ölene dek hiç görmemek üzere çıkacağım odadan. Yani nasıl olacak o iş derseniz sakın demeyin. Çünkü ben de hiç ama hiç bilmiyorum. Yani çok içim sarhoş olup gecenin bir yarısı terapistimin ofisinin penceresinin altına gelip böyle "Seni seviyorum ulan, aşığım kızım sana" falan diye bağırabilirdim. Ama terapistim artık mesleğe veda edip emekliye ayrılacağı için binada olmayacak. Dolayısıyla ölüm kalım meselesi olmadığı sürece kendisine ulaşmak da pek mümkün olmayacak gibi görünüyor benim için. Bu da şu anlama geliyor. Hani Hollywood filmlerinde görürsünüz ya, gelinle damadı evlendirmeden önce rahip son kez sorar, itirazı olan varsa ya şimdi konuşsun ya da sonsuza kadar sussun diye. Bizim terapide iki seans sonra bitiyor. Yani tüm meseleler için açtığımız o dava dosyalarının hepsi şu ana kadar çözebildiğimiz haliyle kapatılacak, mühürlenip rafa kaldırılacak. Yani dolayısıyla eğer tüm dosyalar mühürlenmeden önce bir itirazım varsa ya şimdi konuşmalıyım ya da sonsuza kadar susmalıyım. Ya bunu tabii şimdi size böyle şıkır şıkır anlatıyorum, böyle her şeyin cin gibi farkında olan, en ön sırada oturup not tutan inek öğrenci gibi, ama ben bu olayın böyle geliştiğini her şey olduktan sonra fark ettim. Hani her şey olduktan sonra derken neyden bahsediyorsun diyeceksiniz haklı olarak. Anlatayım. Terapim tam biterken ben öyle bir şey yaptım ki, geçen bölümde de anlatmıştım aslında. Bir insanla normalde yaşamayacağım türden bir yakınlaşma yaşadım. Yani normalde derken şimdi hiç yapmayacağım türden bir hareketti bu. Ama yıllar önceki Deniz'in de bir o kadar yapacağı, imzası denebilecek türden bir hareketti. Hani eski uyuşturucuyu ya da alkol bağımlıları yıllar sonra birden böyle bir anda yeniden kullanmaya başlarlar ya bazen o maddeyi. Hani eskiden bağımlısı oldukları o maddeyi, ki relaps denir buna. İşte bana da sanki öyle bir tür bir relaps oldu. Yıllar önce terk etmiş olduğum bir alışkanlığımı bunca zaman sonra tam da terapi biterken bir anda böyle tekrar piyasaya sürünce ben, tabii bu durum terapistimin de ilgisini çekti haliyle, "Sen," dedi, "bunu bilerek yaptın. Bana göstermek istediğin bir şey var burada." Yani belli ki çözülmemiş bir şey kaldı ve sen terapi bitmeden koşar ayak bunu yapıp bana göstermek istedin. Ben eskiden terapistimin kurduğu bu tip bağlantıları çok abartılı, işte çok film senaryosu gibi buluyordum ve seanslarca da itiraz ediyordum. Hani sırf bir şeyleri bir şeylere bağlayınca şık oluyor diye yaptığını düşünüyordum bunları. Yani içimden hatta şey diyordum, evet hani hikaye daha iyi akıyor. Tamam, o davranışı, o travmamı öyle bağlayınca anlıyorum, insanın bağlayası geliyor ama yok öyle bir şey tabii ki falan diye düşünüyordum. Ama yıllar içinde, yani eninde sonunda o bağlantıların hep gerçek çıktığını göre göre artık tabii daha çabuk ikna olmaya başladım. Ve artık terapinin sonuna geldiğimiz bu günlerde terapistim aklındaki bu bağlantıyı söyledikten sonra sadece 30 saniye kadar falan sürdü. Evet, haklısınız demem. Gerçekten de durduk yere yaşamamıştım ben bu hikayeyi tam da terapi biterken. Yani hala ve hala bir insanın bana yaklaşıp zarar vermesine izin verme ihtimalim olduğunu, bu ihtimalin hala orada bir yerlerde beklediğini göstermek istemiştim ben terapistime. Ve dolayısıyla seansı kapatırken terapistim biraz bu konuda düşünmemi istedi. Bu sevgisizce kurduğum ilişki hakkında ve dedi ki, "Sevilmek ne demek?" diye sordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir sonraki seansa kadar bunu düşün dedi. Ben bu soru üzerine hiç düşünmedim. Yani oturup da düşünmedim. O yüzden de düşünmediğimi zannettim. Ama insan düşünmeyi çoğu zaman bilinçli bir şekilde değil, aslında bilinç dışıyla yapıyor. Hani iPhone'da ekranda açık olmasa da arkada çalışmaya devam edip bataryanızdan yiyen sinsi uygulamalar gibi gizli gizli çalışıyor bilinç dışı. Benimki de çalışmış herhalde. Podcast'im için aklıma gelen konuları not ettiğim bir sayfa var telefonumda. Böyle upuzun bir liste. Hani sizin için kullandığım tüm yaz ürünlerini topladım deyip böyle 218 ürün düzen influencerların linkleri gibi böyle aşağı kaydır kaydır bitmiyor. Neyse, o upuzun listede aşağı inerken gözüme bir tane hikaye takıldı. Dedim bunu anlatayım ben bu hafta podcast'te. Tabii ki rastgele seçtiğimi düşündüm. Ama daha sonra anladım gözümün neden o hikayeye takıldığını, o upuzun yaz ürünleri listesinde. Nasıl anladım? Terapistimin sorduğu soru aklıma gelince ve ikisinin arasındaki bağlantı ortaya çıkınca. Neyse, daha fazla spoiler vermeden hikayeyi size anlatayım. Hikaye bitince zaten kaldığımız yerden devam ederiz analiz şelalemize. Hadi bakalım, başlıyorum. Şimdi, bildiğiniz üzere benim annem diş hekimi. Dolayısıyla benim dişlerim oldum olası annemin radarında oldu. Çocukluğumdan lise yıllarımın sonuna kadar falan neredeyse her akşam evde annem beni böyle kuvvetli bir lambanın altına götürüp hadi bakayım aç ağzını der ve dişlerimi incelerdi. Sanki dişlerim her an böyle annemden gizli bir hareket yapmaya yeltenebilirmiş de hani annem de bu yüzden böyle olası sinsi bir darbeyi yapılmadan engellemek için böyle dişlerimi sürekli kontrol altına tutmaya çalışıyor gibiydi. Tabii her böyle olunca çocuk dişlerim daha ilk hatalı hareketinde anneme yakalandı. Çocukken hani şu en üstte, en önde duran ilk görünen dişleriniz şu an size anlatırken dokunuyorum. Hani yani kesici dişleriniz var ya, onların tam altından ömür boyu ağzınızda duracak olan kalıcı versiyon çıkması gerekiyor o süt dişlerinin altından. Ve alttan yukarı doğru çıkan bu kalıcı diş, yani kemiğin içinden dışarı doğru çıkan bu kalıcı diş, ağzınızın içinde duran kemiğin içinde bulunan o süt dişi kökünü eritiyor ve sonunda hiç kökü kalmayan o süt dişi sallanarak düşüyor. Yani kendiniz çocukken deneyimlemişsinizdir bunu ya da illaki başka bir çocukta görmüşsünüzdür. O süt dişi sonunda hani ya böyle bir ekmek falan ısırdığında ekmeğin içine kalıp düşer ya da işte büyüklerden birisi gelir onu peçeteyle böyle minik bir sallayıp tutup çeker falan. Yani bu işin normali budur. Ama benim için öyle olmadı. Salon lambasının altında böyle ağzım açık, annemin işte o rutin muayenesinin bitmesini beklediğim akşamlardan birinde annem "Aa!" dedi. Bekledim ne diyecek diye. "Senin" dedi "daimi dişlerin damaktan sürüyor" dedi. Şöyleymiş, benim hani normalde çocuklarda demin anlattım ya süt dişinin altında gelip onun kökünü eriten o daimi dişlerim süt dişlerimin altından geleceğine damağımdan hani bayağı şu lollipop yerken yine dokunuyorum oraya ağzınıza bastırdığınız yerden hatta çok lollipop yiyince acır işte o yerden çıkmaya başlamış benim daimi dişlerim. Annem dedi ki bunlar buradan çıkarsa çok uğraşırız düzeltmek için. Dedim ne yapacağız o zaman? Dedi bunun tek çaresi var. Senin süt dişlerinin hemen gitmesi lazım ki boş yer açılsın. Bu kalıcı diş de damaktan o boşluğa doğru olması gerektiği yere doğru hareket etsin. Doğru yerden çıksın. Yani dişlerim çekilecek. Yani ağzıma iğne yapılacak. Yani size şöyle diyeyim. Bir keresinde hastanede muayene olurken ben çocukken doktor popoma iğne yapacağını söylediğinde tazı gibi yerimden fırlayıp öyle bir kaçmıştım ki ben hastaneden akşama kadar benim nerede olduğumu bulamadılar. Yani 6 yaşındaki Deniz olarak imkan yok benim iğne yaptırmama. Hayatta en korktuğum şey. Ama annem diyor bu iğne yapılacak, bu diş çekilecek. Ben de sürekli kitap okurdum, böyle tatlı tatlı gülerdim, taşkınlık yapmazdım, hep söz dinlerdim. Hani her ebeveynin isteyeceği cinsten çok uyumlu bir çocuktum hakikaten o yaşlarda. Ama şöyle de bir huyum vardı ki hala var. Benim istemediğim bir şeyin bana yapılmasına hayatta izin vermezdim. Yani daha 3 yaşımdayken dayım canımı sıktı diye iki elimde 10'ar tane çatalla 1.90'lık adamın üzerine yürümüş bir çocuğum. Kendi küçücüğüm boyuna bakmadan. Yani benim istemediğim bir lafı bana edemezsin. Ben istemiyorsam dişimi falan da çekemezsin. Ama annem çekilecek dedi. Böylece benim dişimin çekilme, daha doğrusu çekilememe macerası başladı. İlk başta biz doğal olarak muayenehaneye gittik. Annem önce fıs fıs sıkıp, hani şu dondurucu fıs fıslar var ya, onlardan sıkıp hiç acıtmayacak, sinek sokmuş gibi olacak falan diyerek beni iğneye ikna etmeye çalıştı defalarca. Ben de işte sinek ısırığı neye benziyor? Sinek ısırığında hangi maddeler var? Sinekler bizi niye ısırıyor falan gibi böyle gitgide değişen sorularla annemi oyalayarak kadıncağızı böyle saatlerce kolu havada, birazdan bana yapabileceğini zannettiği o ucu açık iğnesini böyle havada taşıyarak bekletiyordum. Ve annemin sarpa taşınca da tamam diyordum. Ben bir su içeyim. Vallahi öyle kesin yaptıracağım. Bir de şu pencereden sarkıp hava alayım. Kesin yaptıracağım. Ama artık bir süre sonra bahaneler tükeniyordu. Hepsi benim bahanem bitince de başlıyordum ağlamaya. Anne ne olur yapma diye. Sonunda zaten randevulu bir hasta geliyordu. Böyle sözlüye kalkmış çocuk, hani teneffüsleri çalınca nasıl rahatlarsa ben de öyle kalpten bir rahatlamayla atlıyordum diş koltuğundan aşağı. Annem de kendi kendine homurdanarak iğnenin kapağını kapatıp işte daha sonrası için kenara kaldırıp yeni hastasını kabul ediyordu. Hasta gittikten sonra benzer sahneler tekrarlanıyordu. Annem artık ağlamakla karışık işte yalvarıyordu. Arada da kendi kendini kaybedip dayanamayıp böyle ayaklarını yere vurarak kızıyordu. Annem öyle bir huyu vardır. Şimdi ne biçim çocuksun falan diye böyle tek ayağını vuruyordu yere. Artık akşam olunca eve dönmek için arabaya biniyorduk. Annem ben suçlu hissedeyim diye beni cezalandırmak için yol boyunca susuyordu. Ben de o suçluluk duygusuna razı oluyordum. Yani ertesi sabaha kadar iğneden bir kez daha kurtulmuş olmanın verdiği o rahatlama duygusuyla. Ama ertesi gün aynı olay tekrarlıyor. Annem de ben de perişan oluyorduk saatlerce süren bu satranç mücadelesi gibi çekişmeden. Sonra kimin aklına geldi bilmiyorum. Arkadaşlarımdan birini muayenehaneye çağırmaya karar verdiler. Hani arkadaşımdan utanırım da işte koca kız olduk bir dişte mi çektiremeyeceğiz falan derim diye düşündüler. Yani beni dünyaya getirmişler ama pek de iyi tanımamışlar belli ki sonraki süreçte. Zerre umurumda olmadı arkadaşımın gelmesi. Yani arkadaşımı muhabbet ede ede güldürüp oyaladım. Kız oraya benim dişimin çekilmesi için geldiğini falan bile unuttu. Yani annem tabii ki araya girip işte ayıplamıyor musun Deniz, bak şu küçücük iğneden korkuyor falan diye kızı fişeklemeye çalıştı ama ben çoktan kaliteli şakalarımla esir almıştım kızı. Ya annem baktı çocukları kolay kandırıyorum dedi. Elini görüyorum ve arttırıyorum. Sınıf öğretmenimi muayenehaneye getirdi. Dedim ben de senin elini görüyorum ve ben de arttırıyorum. Öğretmenim yan koltukta otururken ben küçük Emrah gibi ağlamaya başladım. Anneciğim ne olur yapma diye. Tabii öğretmenin yanında bana kızamadı annem, hani yalandan ağlama falan diye. O maçta yine benim annemi nakavt etmemle bitti. Annem baktı kendi sahasında oyunu alamıyor. Deplasman karar verdi. Bir gün iğnesini, kerpeteninin işte ne var ne yoksa artık diş çekmek için aldı, eve getirdi. Yarın okula birlikte gidiyoruz dedi. Gittik. Yani 6 yaşında annemize karşı çıkacak halimiz yok. Yer cücesi mafya gibi. Ben de bu arada koca gözlüklü böyle okuma yarışmalarından sınavlara her şeyde birinci, sürekli kitap okuyan, işte arkadaşlar arasında böyle ermiş muamelesi falan gören bir çocuğum. Yani işin açıkçası 6 yaşımda da olsam kendime göre inşa ettiğim ağır bir duruşum, saygın bir imajım var benim okulda. Onu da çizdirmek istemiyorum. O yüzden bu defa tüm sınıf arkadaşlarım etrafımızda çember olmuş böyle kafes dövüşü izler gibi annemle aramdaki o dental mücadeleyi izlerken hiç ağlama işlerine falan girmedim. Annemin muayenehaneye gitmesi gereken saate kadar ha çektirdim ha çektiriyorum diye diye annemi yavaş yavaş delirtip sonunda pes ettirdim. Annem lanet olsun diyerek hastasına gitti okuldan ve bu olaydan sonra bana büyük bir rahatlama geldi. Yani dedim artık ne yapacaklar? Meclisten yeni yasa mı geçirecekler? Damaktan gelen daimi kesici dişlerin çekilmesine dair 6 yaş çocuklarında, yani el mahkum vazgeçecekler bu sevdadan. Dişim de damaktan çıkacak ki o da zerre kadar umurumda değil. Yani tipini düşünmeyi bırak, kendisini aynada sayılı defa görmüş bir çocuğum o sırada ben. Ve keyfim benim tekrardan yerine geldi. Evde birkaç gün son derece olaysız geçti. İşte ben çizgi film izleyip kitap okumaya, işte kız kardeşimin buzun arkasına sakladığı dondurmayı yemem, Allah'ı kızdırmış mıdır falan gibi 6 yaşındaki çocuklara özgü dertlerime geri döndüm. Derken çok geçmeden bir akşam salonda kendi kendime kitap okurken şöyle bir şey duydum. Yok bu iş böyle olmaz. Ya konunun yine benim dişim olduğunu tabii ki direkt anladım. 12 sene süren evliliklerinde hiçbir mevzuda uzlaşamayan annemle babam dişimin kesinlikle ve kesinlikle çekilmesi konusunda aşırı derecede hemfikirlerdi. Yani belki dişimi hiç çektirmemiş olsaydım bugün hala evli olabilirlerdi. Ama ne yazık ki çekildi. Olay şöyle gelişti. Annem o akşam biz güzel güzel huzur içinde evimizde otururken şeytan dürtmüş gibi dedi ki bu dişin çekilmesi lazım. Babam da dedi ki o zaman bu diş çekilecek. Artık bu kadar ertelendiği yeter, gidiyoruz. Babamın zaten Fatih Sultan Mehmet'ten aktarılmış olmasından şüphelendiği bir geni var. Adam bir şeye karar verince anında aksiyona geçiyor ve sadece kendisi aksiyona geçmekle kalmıyor. Herkesi de örgütlüyor. O gece biz kemikleri kızağa oturtup Rumeli sırtından kaydırmadık ama bir anda arabaya doluşup beni ve damağımdan süren asi dişimi kör karanlıkta muayenehaneye götürdük. O sokak lambalarının doğru düzgün yanmadığı, inlerle cinlerin tek kale maç yaptığı, Karabük denen kasvetli şehrin bir ara sokağında indik arabamızdan. Onlar arkada, ben kurbanlık koyun gibi önde girdik. Annemle babamın ortak kullandığı muayenehaneye. Gecenin bir arasında geldiğimiz için zifiri karanlık olan mekanın ışıklarını açtık. O kadar karanlıktan sonra tabii benim gözlerim kamaştı ışıktan. Muayenehanenin anneme ait olan kısmına gittik ve bana hiçbir şey denmediği halde kendi dar ağacına itiraz etmeden giden bir düşünce suçlusu gibi tıpış tıpış çıkıp oturdum ben diş koltuğuna. Annem gerekli alet edevatı çıkarmaya başladı. Babam da gelip başıma dikildi ve son derece sert bir ses tonuyla dedi ki o diş bu gece çekilecek, çekilene kadar buradan hiçbir yere gitmiyoruz, gerekiyorsa sabaha kadar buradayız. Annem de babamın sert tavrından bulduğu cesaretle aç ağzını diye emretti bir Nazi subayı gibi bana. Açmadım. Babam açacaksın dedi. Yine açmadım. Bu itaatsizliğime çok öfkelendi babam ve koltuğun arkasına geçip kollarını kafamın gerisinden böyle boynumun iki yanından uzatıp zorla çenemi açmaya kalktı. Ben de köpek gibi hart diye ısırdım. Babam biraz acıdan ama bence daha çok öfkeden bağırdı. Bu ne ya böyle dedi. Bu iş böyle olmaz. Bize destek lazım. Annem kimi bulacağız dedi gecenin bu saatinde. Artık ikisi zaten kendi aralarında konuşuyorlardı. Sanki benim odadaki varlığımın hiçbir önemi yokmuş gibi. Babam dedi karşıki taksi durağı var ya onları çağıralım. Ben daha şaka mı bu diye düşünüp tartamadan şıp diye aradılar karşıdaki taksi durağını. Ve daha telefonun ahizesi yerine oturmadan kapı açıldı. İçeriye kısalı, uzunlu, zayıflı, şişmanlı 4 tane adam girdi. Babam koltukta oturan öz kızını gösterip bir daha açıklama yaptı. Dişlerini çekeceğiz ama yerinde durmuyor. Hadi hep birlikte çözelim şu işi dedi. Benim kendi canım üzerinde hiç söz hakkım yokmuş gibi çullandı. 4 tane adam 1 metrelik vücudumun üzerine. Kollarımdan bacaklarımdan bastırdılar bütün güçleriyle. Babam da kafamı tuttu sallayamayayım diye. 5 adam tüm gücüyle beni tutsa da inatla ağzımı açmadım. Olanca gücümle sıktım ben de çenemi. Ama babam çenemi baş parmaklarını alt dişlerimin üstüne bastırarak zorla açtı. Ben de bu defa parmaklarını ısırdım hart diye. Babam öfkeden deliye döndü. İmkansız dedi bu iş olmaz bununla dedi. Bununla. Bu. Artık insandan bu diye bir şeye dönüşmüştüm. Annem de aylardır her gün olduğu gibi yine elinde iğnesiyle bekliyordu o esnada yanımda. O da onayladı. Yok dedi olmuyor böyle. Evet dedi babam ısırıyor yani. Aslında şöyle dedi güzel bir dedi takoz koyacaksın bunun ağzına. Ve bunu demesiyle bir anda gözleri parladı. Koşarak içeri gitti. Muayenehanenin kendisine ait olan tarafını arkadaki odasına tıkır tıkır bir şeyler yaptı. Döndüğünde elinde beyaz pamuk başlı uzun çelik saplı bir şey vardı. Benim nörolog olan babam gitmiş en çok kullandığı aletini hani şu doktorların refleksinizi ölçmek için dizinize vurduğu çekiç var ya o çekicin başını pamukla kaplayıp üstünü de sargı beziyle sarmıştı. Yani babam gerçekten de ağız içine yerleştirmelik bir takoz tasarlamıştı. Ve o takozu ağzıma koydular. Taksi durağının çakma mafyaları ve babam beni bastırarak koltuğa mıhlarken artık kapatamadığım için açık duran ağzıma annemin iğne yapışını izledim ben gözlerimden yaşlar gelerek. Sonra ön dişlerim çekildi. Bunların hepsine sanki bir pencerenin arkasından sokağı izleyen bir ev kızı gibi böyle garip bir mesafeden şahit oldum ben. Çekilen dişlerden kalan boşluklara pamuk yerleştirirken annem de babam da çok keyifli hatta gururlulardı hala hatırlıyorum. Ben bu olaydan sonra evde bir iki hafta kadar kimseyle konuşmadım. Böyle azar yemiş bir köpek hani nasıl saklanır evin en ücra köşelerine. Ben de öyle eşyaların arkasına falan saklandım. Zamanla tekrar yavaş yavaş insan arasında karıştım. Unuttum olayı ya da öyle sandım. Üzerinden yıllar geçti. Annemle babam bu hikayeyi hep Deniz çok inatçı bir çocuktu başlığı altında anlattılar. Tabii ayrı ayrı yerlerde biliyorsunuz çok geçmeden boşandılar. Bana gelecek olursak ben bu hikayeyi hep babaannemin cenazesinin hikayesi gibi komik bir hikaye sandım. Yani komik bir şekilde anlattım ve çoğu insanı da güldürmeyi başardım. İnsan canın acısıyla yüzleşmeye hazır olmadığında reddediyor acıyı. Ama travma orada durduğu için aklından da dilinden de düşmüyor. O yüzden acı yerine mizah olarak sunuyor insan o hikayeyi bazen benim gibi. Çok yakın zamanda ama sevdiğim bir oyuncu dedi, Deniz bu hikaye komik değil diye. Aa nasıl değildi yani dedim, çok komik hikaye bu. Yok dedi, yani inan bana bu üzücü bir hikaye. O gün not ettim telefonuma bu hikayeyi bir daha sorgulamak için. Ve şimdi sevilmek üzerine düşünürken bu hikayeyi alıp önüme koyuyorum. Ona yakından bakıyorum ve ne görüyorum biliyor musunuz? Annemle babam beni hiç istemediğim bir şeye zorlamış, canımı yakmış, bedenim üzerinde yabancı adamları da katarak hakimiyet kurmuş ve bunu beni sevdikleri için yaptıklarına inandırmışlar. Yani sevgi diye bedenim üzerinde başkalarının söz hakkı olduğunu, acı çekmenin aslında iyi bir şeye hizmet edebileceğini ve bu yüzden acıyı kabul etmem, dayanmam gerektiğini öğrenmişim ben o gün. Yani o gün diyorum ama muhtemelen sadece o gün değil. Yaptıkları başka şeylerle zaman içinde zihnime iğne oyası gibi ince ince işleyerek öğrettiler bunu bana. Ve muhtemelen sadece o evde ben yaşamadım bunu. Yani eminim bu ülkede milyonlarca başka evde milyonlarca çocuk aynısını öğrendi. Zorla eve gelen misafirlerin kucaklarına oturtuldu. İşte uzun güzel saçları istemeye istemeye kesildi. Sünnet edildi. Pipisini göstermesi istendi. Bedenini hiç tanımadığı insanlar yönetti. Yani milyonlarca çocuk bedeninin kendisi kadar başkalarına da ait olduğunu öğrendi. Diğer çocukları meseleye karıştırıp onların adına konuşmayayım ben yine de. Kendimi anlatayım. Ben sevgi diye sınırların aşılmasını, canımın acıtılmasını öğrenmişim. Biri canımı acıttığında "Aa ne kadar tanıdık. Tıpkı çocukken annemle babamın yaptığı gibi. Demek ki bu sevgi." demişim. Ve duvarların arkasından kurşun atılan böyle bir ara sokakta kurşunların üstüne yürümüşüm göğsümü açığa açığa. Saplanan her kurşunun tanıdık hazzını yaşayarak. Bunu yıllarca yapmışım. Yaptım. Ama artık yapmak istemiyorum. Acı çekmekten ya da çektirmekten zevk almayan, beni şefkatle seven insanları istiyorum yanımda. Yıllar süren terapiyle farkına vardım sonunda. Ve son seansta terapistimin sorduğu sorunun cevabını da bu bölümle buldum galiba. Sevgi acı demek. Ti. Artık değil. Sondan ikinci seansım bu cümleyle başlayacak demek ki. Evet, ben kendi terapimin sonuna gelirken anlıyorum. Çocuklukta yanlış öğretilen şeyleri unutup doğrusunu öğrenmek pek de kolay olmuyor. Öyle fark edince hemen düzelmiyor. Üzerinde uzun uzun çalışmak gerekiyor. Terapi kolay diyemem size. Hem iyi bir terapist hem de terapiden korkup kaçmayan bir adet siz gerekiyor işe yaraması için. Eğer kendimden kaçtığım, aynı hataları yaptığım yeter. Artık yüzleşmeye ve değişmeye hazırım. Hayatı daha farklı şekillerde yaşamak istiyorum. Terapiye hazırım diyorsanız size tek bir terapist ismi öneremem. Ki zaten terapist emekliye ayrılıyor. Ama bu podcast'ı düzenli dinleyenlerin iyi bildiği, hatta gelen DM'lere göre artık hatırı sayılır bir kısmının da fayda gördüğü Hayvel mobil uygulamasını tavsiye edebilirim. Canı gönülden. Biz kendileriyle uzun zamandır yol arkadaşıyız biliyorsunuz. Hem bu alanda iyi eğitim almış hem de eşinde hevesli isimlerin yer aldığı bir terapist havuzları var. Ki bu heves kısmı çok önemli bence. Çünkü Losya'daki adam ayakkabınızı hevessiz de yapsa hani yine bir şekilde giyebiliyorsunuz o ayakkabıyı ama hevesi olmayan terapistin yaptığı işten pek hayır gelmiyor bence. O yüzden hevesli ve size uygun bir terapistle eşleştikten sonra online görüntülü konuşma üzerinden yapılan seanslarla terapiye başlıyorsunuz. Ki zaten artık pandemi dolayısıyla neredeyse her terapist seanslarını online yapıyor. O yüzden Zaten her türlü nereye giderseniz gidin online yapacaksınız terapiyi. Ama hayvanın fiyatları normal terapiye göre, yani bir klinik sahibi psikologların genelde seanslarına göre az buçuk terapist araştırmış insanların da hemen anlayacağı üzere uygun. Bu çok önemli bence. Çünkü terapi birkaç seans gittiğinizde işe yarayan bir şey değil ne yazık ki. Uzun bir yolculuk. Yani yanlış öğretilmiş bir sevgiyi 3-4 seansta ne bir terapist ne de siz değiştiremezsiniz. Böyle derin hataların tamiri zaman istiyor. Ama imkansız değil. Zor da olsa insan değişebiliyor. Tabii eğer kendisi değişmeyi isterse. Diyorum ve bu bölümün de finalini bir şarkıyla yapıyorum. Hiçbir açıklama yapmayacağım bu defa. İnanıyorum ki dinlediğinizde anlayacaksınız neden bunu seçtiğimi bu bölüm için. Sevgili arkadaşım Tepki, çok teşekkür ederim bu şarkını hediye ettiğin için. Her dinlediğimde boğazım düğümleniyor. Kazındı vücudumuza kaç dövme, değil mi? Neyse, şimdi ben gidiyorum. Şarkıyla ve düşüncelerinizle baş başa kalın artık. Sizi seviyorum. Umarım doğru bir şekilde.
Gün bugün itiraflarım olacak. Yaşarım, her yolun başı sonu var. Bilirim, nefesim beyni boğacak. Tüm köşeleri kap. Sen o ışıltılı lambasın, ben de dönüp duran kelebek. Benim olmayacağını bilerek elimden gelen şeyi denemek. Ne renkli kanatlarım var, ne uzun bir ömür. Dokunduğunda köz, yokluğunda kömür. Sen uzunca yaşa, ben yaşarken ölüp nefessiz kalırım. Sen bir kez bana gül, rüzgarlarında yoruldum. Bilmem bana ne oldu, sanki oksijensin yokluğunda boğuldum. Her yandığımda bana sokuldun, tükendiğimde ise izmarit gibi savurdun. Kazındı vücuduma kaç dövme, edildi yeminlere kaç tövbe. Çekince bir yudum, alınca bir duman. Benzedi sana bugün kaç gölge. Kazındı vücuduma kaç dövme, edildi yeminlere kaç tövbe. Çekince bir yudum, alınca bir duman. Benzedi sana bugün kaç gölge. Daldım hayalimin en dibine, bağlandım çaresizce eksenine. Bir duygu bir düşünce bekledim hep. Ne kader ne şans beni sevmedi pek. Ben akrep oldum sen de yelkovan. Önümden geçtin öyle kaç kez. Öldürür bunca tozu soluma. Koyamam yine de mesafe. İzliyorum geçmişi bozulmuş o filmler gibi. Keşke söküp alsam içinden bizi. Ya geçmiş geçmemişse söyle. Bir an bile düşünmez misin? Kazındı vücuduma kaç dövme, edildi yeminlere kaç tövbe. Çekince bir yudum, alınca bir duman. Benzedi sana bugün kaç gölge. Kazındı vücuduma kaç dövme, edildi yeminlere kaç tövbe. Çekince bir yudum, alınca bir duman. Benzedi sana bugün kaç gölge.